Ayrım 15.
Sayfa 161. Yosmaların en ağır başlı kadınlarda yarattığı bu tür saplantılardan kurtulamıyordu Bayan Ogun. Kendi halinde biri olmasına karşın bu durumla baş kaldırıyor, çileden çıkıyordu. İçinde özellikle akşamları bir felaket olacakmış gibi bir duygu beliriyor. Bu da onu sirkten yırtıcı bir hayvan kaçmış da yakınlarda olduğunu biliyormuşçasına korkutuyordu. Bu yüzden de Mignot'ta dolaşıyorlar diye konuklarına çıkışıyordu. Comte Vandores'i yolda başı bir açık kadınla gülüşürken görenler olmuştu. Ama Comte kendini savunuyor, Nana ile ilgisi olmadığını söylüyordu. Gerçekten de yanında gördükleri kadın Lucy'di. Comte'a 3. Prens'i de nasıl kapı dışarı attığını anlatıyordu. Marquis de Chartres da her gün çıkıyordu. Yalnız bunu doktorun önerisiyle yaptığını söylüyordu. Bayan Hugon, Dogenet ve Fauchery'e karşı haksızlık etmekteydi. Hele Dogenet, Fondates'ten hiç ayrılmıyordu. Nana ile yeniden barışma hevesinden geçmiş, Estelle'e karşı saygı dolu bir ilgi gösteriyordu. Yine Fauchery de Mufa'nın karısına ve kızlarına aynı şekilde davranmaktaydı. Bir kezinde kır yolunda giderken kucağı kır çiçekleriyle dolu Mignon'a rastlamıştı. Mignon, oğullarına bitkiler konusunda ders vermekteydi. İki erkek el sıkışmış, birbirlerine Rose hakkında haberler vermişlerdi. Rose çok iyiydi. Her ikisi de ondan birer mektup almıştı. Rose onlara temiz havadan yararlanmalarını öğütlüyordu. Tüm konukların arasında Bayan Hugon, yalnız Comte Nufa ve oğlu George'a karşı iyi davranmaktaydı. Orleans'ta çok önemli işleri olduğunu söyleyen Comte, kızların peşinde koşamazdı. George'a gelince zavallı çocuk sonunda annesini kaygılandırmaya başlamıştı. Çünkü her akşam korkunç baş ağrılarına tutuluyor ve bu yüzden erkenden yatıyordu. Bu arada Fauchery, Kontes Sabine'nin peşinden ayrılmıyordu. Çünkü Kont her gün öğleden sonra çıkıp gidiyordu. Parkın dip tarafına gidildiğinde Fauchery onun açılır kapanır iskemlesini ve şemsiyesini taşımaktaydı. Zaten küçük bir gazeteci olarak tuhaf nükteleriyle Kontes'i eğlendiriyor, yazlıkta, kırlarda gelenek olduğu üzere genç kadınla içtenlik kurmanın yollarını arıyordu. Kontes kendini Fauchery'e bırakıvermiş gibiydi. Bu delikanlının yanında kendini gençleşmiş hissediyordu. Onun gürültülü şakacılığından bir kötülük gelmezdi. Kimi zaman bir çalılığın arasında tek başına kaldıkları zaman bakışlarıyla birbirlerini araştırıyor, tam gülerken birden durup ciddileşiyorlar, birbirlerinin içini okumuş gibi derin derin bakışıyorlardı. Cuma günü öğle yemeğinde masaya yeni bir tabak daha koymak gerekmişti. Bayan Hugo'nun geçen kış Mufalar'da çağırdığını anımsamış olduğu Bay Theophile Veno çıkıp gelmişti. Bay Veno sırtını kamburlaştırıyor, anlamsız babacan tavırlar takınıyor, kendisine gösterilen endişe dolu saygının farkında değilmiş gibi görünüyordu. Yemeğin sonunda küçük şeker parçalarını kıtırdatıp yerken kendisini unutturmayı başardı. Estelle çiçek ikram eden Dogene'yi inceledi. Kontese pek eğlenceli öyküler anlatmakta olan Fauchery'i inceledi. Kendisine bakıldığı zaman hep o sakin tavrıyla gülümsüyordu. Sofradan kalkılırken Kont'un koluna girip onu parka götürdü. Annesinin ölümünden beri Kont'un üzerinde büyük bir etkisi olduğunu herkes biliyordu. Eski dava vekilinin bu evi nasıl egemenliği altında tuttuğu konusunda tuhaf öyküler dolaşmaktaydı. Gelişine kuşkusuz sinirlenen Fauchery, George'la Dogene'ye Veno'nun servetini nasıl kazandığını anlatıyordu. Bu parayı eskiden Cizvitlerin kendisine verdikleri önemli bir dava sayesinde kazanmıştı. Fauchery'e göre bu sessiz, sakin, göbekli, babacan görünen adam korkunç biriydi. Papazların tüm dalaverilerine karışmıştı. İki delikanlı alay etmeye başlamıştı. Çünkü ufak tefek yaşlı adamda aptalca bir hal buluyorlardı. Bilinmeyen bir Veno, papazlara dalavereler çeviren dev gibi bir Veno düşüncesi onlara gülünç gelmekteydi. Ama Kont Nufa'yı yine Veno'nun koluna girmiş gelmekte olduğunu görünce sustular. Kont'un yüzü sapsarı, gözleri de ağlamış gibi kıpkırmızıydı. Fauchery alaycı bir tavırla, yine cehennemden söz etmişlerdir kesinlikle diye mırıldandı. Bu sözleri duymuş olan Kontes Sabine başını ağır ağır çevirdi. Bakışları karşılaştı. Kendilerini tehlikeye atmadan önce birbirlerine tedbirli bakıyor gibiydiler. Çoğunlukla ev hakkı yemekten sonra parkın sonunda ovaya bakan bir terasa oturmaya giderdi. Pazar günü öğleden sonra hava pek güzeldi. Saat 10'a doğru yağmur yağmasından korkmuşlardı. Ama gökyüzü açılmamasına karşın süt halindeki bir siste eriyivermiş gibiydi. Güneşin parıltılarıyla yaldızlanmış, ışıklı bir toz vardı havada. Bunun üzerine Bayan Hugon, Settin küçük kapısından aşağıya inip Gümüres'e doğru çığa kadar yaya olarak bir gezinti yapmayı önerdi. 60 yaşında olmasına karşın pek dinçti ve yürümeyi çok severdi. Zaten herkes de arabaya gerek olmadığına yemin etmişti. Böylece biraz başı bozuk bir halde derenin üstündeki tahta köprüye vardılar. Fauchery ile Dogene, Kontes Sabine ve kızıyla önden yürüyordu. Arkalarından da Kont la Marquis geliyordu. Yanlarında Bayan Hugon vardı. Bu uzun yoldan canı sıkkın, ağırbaşlı tavrıyla Vandores sigarasını içerek en geriden gelmekteydi. Bay Veno da adımlarını hızlandırıp yavaşlatarak yine hep öyle gülümseyerek her şeyi işitmek istermiş gibi bir gruptan öbür gruba gidiyordu. Bayanı döndürmeden zavallı George da Orleans'a gitti diyordu. Artık evinden çıkmayan yaşlı doktor Tavernier'e muayene olacak. Başarıları yüzünden. Evet, henüz kalkmamıştınız siz. Saat 7 bile olmamıştı. Bu onu biraz oyalar. Sonra birden sözünü kesip, bakın onlar neden köprünün üstünde duruyor diye sordu. Gerçekten de hanımlar Dogen'e, Fauchery köprünün başında çekingen bir tavırla önlerinde bir engel varmışçasına kımıldamadan duruyorlardı. Ama yol boştu. Kont ilerleyin diye bağırdı. Ötekiler kımıldamadı. Gelmekte olan bir şeye bakıyorlardı ama arkadakiler bunu göremiyordu henüz. Kenarlarına sık kavaklar dikili olan yol tam oradan kıvrılmaktaydı. Bu arada gittikçe artan boğuk bir uğultu duyuluyordu. Arabaların tekerlek sesleri, gülüşmeler, kırbaç şaklamalarına karışıyordu. Birden birbiri ardına beş araba göründü. Dingilleri kırılacak derecede doluydu tümü de. İçlerinde açık renk mavili, pembeli tuvaletler giymiş kadınlar vardı. Bayan Hugon şaşırarak bu da ne dedi. Sonra birden anladı. Kendi yolunun böyle işgal edilmesine karşı çıkarak ha yine o kadın diye mırıldandı. Yürüyün, yürüseniz ya, aldırmazlıktan gelin. Ama iş işten geçmişti. Nana'yla konuklarını Şamont harabelerine götürmekte olan beş araba küçük tahta köprüye girmişti. Fauchery, Dogene ve Kontes Mufa ile kızları gerilemek zorunda kaldı. Bayan Hugon ve ötekiler de yolun kıyısına sıralanarak durdu. Geçişleri çok görkemli oldu. Arabalarda gülüşmeler kesilmişti. Başlar merakla çevriliyordu. Yalnızca atların uyumlu ayak sesleriyle bozulan bu sessizliğin ortasında birbirlerini süzdüler. Birinci arabada Maria Blond ile Tatanena vardı. İkisi de düşesler gibi kurulmuş, etekleri tekerleklerin üzerinden taşmıştı. Yaya yürümekte olan bu namuslu kadınlara küçümser bakışlarla bakıyorlardı. Arkasında bir koltuğu tamamen kaplamış olan Gaga'nın yanında yalnız endişeli yüzü görünmekte olan Lafaloz oturuyordu. Sonra Caroline Heke ile Labordet, Stewart ile Mignon ve oğulları en geriden de Nana ile Steiner geliyordu. Nana'nın karşısındaki küçük iskemlede Zizi oturmuştu. Nana'nın dizleri delikanlının dizlerinin arasındaydı. Nana'yı hiç tanımıyormuş gibi yapan Kontes Fauchery'e en arkadaki arabada değil mi diye sordu. Nana'nın arabasının tekerleği Kontes'e sürtününcesine geçti ama Kontes bir adım bile geri çekilmedi. İki kadın birbirlerine derin derin bakışmış bir anda birbirlerini tepeden tırnağa kesin bir tavırla incelemişti. Erkeklerse çok iyiydi gerçekten. Fauchery ve Dogene soğuk bir tavırla kimseyi tanımamıştı. Kadınlardan birinin muziplik yapmasından çok korkarak tasalanan Marquis bir ot parçası koparmış bunu parmaklarının arasında yuvalıyordu. Yalnız biraz kenarda kalmış olan Vandores geçerken kendisine gülümseyen Lucy'ye bakışlarıyla selam verdi. Kort Nufa'nın arkasında duran olan Venot dikkat edin diye mırıldanmıştı. Altüst olan Kon Nana'nın böyle bir hayal gibi geçişini izliyordu. Karısı ağır ağır dönmüş ona dikkatle bakıyordu. Bunun üzerine Kont yüreğini ve etini alıp götüren atların hızlı koşmasından kendini sakınmak istercesine bakışlarını yere eğdi. Acıdan bağıracaktı neredeyse George'un Nana'nın etekleri arasında gömülmüş olduğunu görünce her şeyi anlamıştı. Bir çocukla ha, Nana'nın bir çocuğu kendisine yeğlemesi yüreğini parçalıyordu. Steiner onunla eşitti ama ya bu çocuk? Bu arada Bayan Hugon George'u ilk anda tanımamıştı. Araba köprüden geçtiği sırada Nana dizleriyle onu tutmamış olsa George neredeyse ırmağa uçacaktı. Bunun üzerine eli ayağı buz gibi kesildi. Yüzü bembeyaz oldu. Dimdik durdu. Kimseye bakamıyordu. Kendisini belki gören olmazdı. Yaşlı kadın birden aman tanrım dedi. Onun yanındaki George. Arabalar birbirini tanıyan ama selamlaşmayan insanların bu sıkıntılı durumları arasında geçip gitmişti. Çok kısa süren bu nazik karşılaşma çok uzun sürmüş gibiydi. Şimdi de tekerlekler güneşten sararan kırlarda açık havanın kırbaç gibi indiği bu arabalar dolusu kızları daha neşeli olarak götürüyor gibiydi. Göz alıcı tuvaletlerin etekleri uçuşuyor, gülüşmeler yeniden başlıyor, yolun kıyısında duran bu ağırbaşlı insanlarla ilgili şakalar yapılıyor, herkes arkaya bakıyordu. Nana da arkasına bakınca gezintiye çıkanların duraksadığını, sonra köprüyü geçmeden geri döndüklerini gördü. Kont Nufa'nın koluna dayanmış olan Bayan Hugon sessiz ve öyle üzgündü ki kimse onu avutmayı göze alamıyordu. Yandaki arabadan eğilen Lucy, ''Baksana şekerim, Fauchery'i gördünüz mü?'' diye bağırdı Nana'ya. ''Nasıl suratı asıktı ama?'' Bunun hesabını bana verecek. Ya kendisine karşı çok iyi davrandığın o Paul'le ne demeli? Kılı bile kıpırdamadı. Pek terbiyelilermiş doğrusu. Sonra Nana bu bayların yaptıklarını pek doğru bulan Steiner'i güzelce haşladı. Demek bir selama bile layık değillerdi. Demek her önüne gelen terbiyesiz onları aşağılayacaktı öyle mi? Ne yazık ki o da ötekiler gibiydi. İnsan bir kadını görünce selam vermeliydi. Lucy tekerlek gürültüleri arasında o uzun boylu kadın kim diye sordu. Steiner, Kontes Mufa diye karşılık verdi. Nana, kuşkulanıyordum zaten dedi. Eh azizim, istediği kadar kontes olsun, bence önemli değil. Ben insanın ciğerini anlarım. Sizin şu kontesin ne mal olduğunu hemen anladım. O Fauchery denen yılanla yattığına bahse girer misiniz? Size onunla yattığını söylüyorum. Biz kadınlar bu işi hemen anlayıveririz. Steiner omuzlarını silkti. Zaten dünden beri öfkesi iyice artıyordu. Bazı mektuplar almıştı. Bu yüzden ertesi gün sabah yola çıkmak zorundaydı. Sonra salondaki divanda uyumak için yazlığa gelmek de pek hoş değildi doğrusu. Bu arada George'un soluğu kesilmiş, hala dimdik kaldığını, yüzünün sapsarı olduğunu fark eden Nana, "Vah zavallı bebecik," dedi. George sonunda kekeleyerek, "Acaba annem beni tanıdı mı?" dedi. "Tanıdığına eminim. Hatta bağırdı da. Benim suçum bu. Gelmek istemiyordu. Onu zorladım. Dinle Zizi, anneme mektup yazmamı ister misin? Çok saygıdeğer görünüyor. Ona seni hiç görmediğimi, Steiner'in seni alıp ilk kez getirdiğini söylerim." Pek endişeli görünen George, "Yo yo yazma," dedi. "İşleri ben yoluna koyarım. Hem canımı sıkarlarsa eve dönmem." Sonra akşam için yalanlar düşünerek dalgın dalgın durdu. Beş araba ovada kıyısında güzel ağaçlar bulunan dümdüz bir yolda ilerliyordu. Tarlaları kurşuni bir hava kaplamaktaydı. Kadınlar da arabacıların arkasında bir arabadan öbürüne sesleniyor, arabacılarsa bu tuhaf insanlara gülüyordu. Zaman zaman kadınlardan biri çevresini görmek için ayağa kalkıyor, sonra yanındaki kadının omzuna dayanarak duruyor, araba sarsılınca o yine sıraya çöküveriyordu. Bu arada Caroline Heke, Labordet'le hareketli bir konuşmaya dalmıştı. İkisi de Nana'nın üç ayağa kalmadan yazlık evini satacağı konusunda aynı düşüncedeydiler. Caroline de Labordet'e burayı el altından ucuza kapatmasını söylüyordu. Önlerindeki arabada pek sevdalanan Lafaloz, Gaga'nın kalın ensesine ulaşamadığı için kadının giysisinin üzerinden sırtını öpüyordu. Gergin kumaş çatırdamaktaydı. Açılır kapanır iskemlede dimdik oturan Arel, annesinin böyle öpülmesine canı sıkılmış bir halde onlara bu işi bitirmelerini söylemekteydi. Öteki arabada Mignon, Lucy'yi şaşırtmak için oğullarından, La Fontaine'den bir masal okumalarını istiyordu. Özellikle Henry pek yamandı. Masalı bir solukta hiç kesmeden okuyuveriyordu. Baştaki arabada Maria Blond, o tatanne ne olacak budalayı epey işletmişti. Ama sonunda bıkmış, ona Parisli sütçülerin safranla tutkalı karıştırıp yumurta yaptıklarını anlatıyordu. Harabeler de çok uzaktı. Bir türlü varamayacaklar mıydı yoksa? Bu soru arabadan arabaya geçerek sonunda Nana'ya ulaştı. O da arabacıyı sorguya çektikten sonra ayağa kalkarak "Bir çeyrek saatlik yolumuz kaldı," diye bağırdı. "Şu ağaçların arkasındaki kiliseyi görüyorsunuz ya." Sonra konuşmasını sürdürdü. "Haberiniz var mı? Chamon şatosunun sahibesi Napolyon döneminden kalma yaşlı biriymiş. Joseph'in dediğine göre eğlence düşkünüymüş kadın. Joseph bunu psikoposluktaki uşaklardan duymuş. Eşi benzeri bulunmaz bir eğlence düşkünüymüş. Şimdi papazların dibinden ayrılmıyormuş." Lucy sordu. "Adı neymiş?" "Bayan Danglaras." "Gaga, Irma Danglaras'a onu tanımıştım." Bunun üzerine arabalardan ard arda çığlıklar koptu. Atların daha hızlanan nal sesleri içinde yok oldu. Gaga'yı görmek için başlar uzandı. Maria Blunt'la Tatanlene arabanın iskemlesinde dizüstü durarak geriye döndüler. Ellerini açık körüklere dayamışlardı. Sorular birbirini kovalamaya başladı. Bu arada kötü, açık saçık sözler söyleniyordu. Ama herkes için için hayranlık duymaktaydı. Gaga onu tanımıştı demek. Bu durum onları uzak geçmişe saygı duymaya yöneltiyordu. Gaga konuşmasını sürdürdü. "Söz gelimi o zamanlar geçtim. Ama çok iyi anımsıyorum. Onu geçerken görürdüm. Dediklerine göre evinde pek iğrençmiş. Ama arabasındayken çok şıktı. Korkunç, berbat, birbirinden dalavereli pek çok öyküler anlatılırdı. Şatosu varsa hiç şaşmam. Bir erkeğin üstüne öfkelemekle bile onu temize havale ediverirdi. Demek Irma Danglaras hala yaşıyor. Öyleyse canlarım şu anda 90 yaşında falandır." Kadınlar birden ciddileşti. 90 yaşında ha? Lucy'nin dediği gibi onlardan hiçbiri bu kadar yaşayacak durumda değildi. Tümü de hastalıklıydı. Zaten Nana da o kadar uzun süre yaşamak istemediğini belirtti. Çok hoş değildi bu. Varıyorlardı. Konuşmaları arabacıların hayvanlarını koşturmak için şaklattıkları kırbaç sesleriyle kesildi. Bununla birlikte gürültü arasında Lucy başka bir konuya atlayarak konuşmayı sürdürdü. Nana'yı ertesi gün kendileriyle birlikte dönmesi için sıkıştırdı. Sergi kapanmak üzereydi. Kadınlar Paris'e dönmek zorundaydılar. Mevsim umduklarından daha karlı geçmişti. Ama Nana ayak diriyor, Paris'ten nefret ettiğini, oraya bir daha kolay kolay dönmeyeceğini söylüyordu. Sonra Steiner'i aldırmadan George'un dizlerini sıkıştırarak "Biz kalacağız, öyle değil mi şekerim?" dedi. Arabalar birden durdu. Herkes şaşırmıştı. Bir tepenin eteğindeki ıssız bir yerde indiler. Bunun üzerine arabacılardan biri kırbacının ucuyla onlara ağaçların arasındaki eski Şanoğ Manastırı'nın kalıntılarını göstermek zorunda kaldı. Bu büyük bir düş kırıklığı yarattı. Hanımlar bunu pek aptalca buldu. Karşılarında üzerleri dikenlerle kaplı bir moloz yığını ve yarı yıkık bir kule vardı. Gerçekten de bu iki fersah yol gitmeye değmezdi. Bunun üzerine arabacı onlara şatoyu gösterdi. Şatonun parkı manastırın yakınından başlıyordu. Arabacı onlara dar yoldan gitmelerini, duvara izlemelerini öğütledi. Onlar dolaşırken arabalar da köyün alanında bekleyecekti. Bu çok hoş bir gezinti olacaktı. Herkes öneriyi kabul etti. Gaga yol üstünde parkın köşesindeki demir parmaklıklı bir kapının önünde durarak ''Vay canına, Irma güzel bir yerde oturuyor.'' dedi. Tümü sessizce parmaklığın önünü kapayan sık ağaçlığa baktı. Sonra dar yolda parkın duvarını izlediler. Başlarını kaldırıp ağaçlara hayranlıkla bakıyorlardı. Ağaçların yüksek dalları sık yeşilliklerden oluşan bir kubbe oluşturuyordu. 3 dakika sonra yeni bir parmaklıkla kapının önüne geldiler. Bunun arasından geniş bir çimenlik görünüyordu. 100 yıllık iki meşe ağacı burayı geniş dallarıyla gölgelendirmekteydi. Yine 3 dakika gittikten sonra yeni bir parmaklık karşılarına geniş bir bahçe yolu serdi. Burası loş bir koridoru andırıyordu. Dipte güneş bir yıldız gibi canlı parlıyordu. Önce şaşırıp sustular. Sonra yavaş yavaş çığlık attılar. Kıskanmakla birlikte işi şakaya vurmak istemişlerdi. Ama çok etkilenmişlerdi aslında. Ne kadar etkileyiciydi şu Irma. Bunlar kadın konusunda dehşetli bir fikir veriyordu. Ağaçlar sürüp gidiyor, karşılarına durmadan duvarların üstünden sarkan sarmaşık kümeleri çıkıyordu. Bu arada duvarları aşan küçük yapıların damlarını sıra sıra dikilmiş türlü ağaçları da görüyorlardı. Bitip tükenmeyecek miydi bu? Böyle dönüp durmaktan yorulan, her parmaklıktan yalnızca yapraklar görmekten usanan kadınlar şimdi evi görmek istiyordu. İki elleriyle parmaklıkların çubuklarına tutunarak yüzlerini demire dayıyorlardı. Böyle uzakta durdukları için içlerini bir tür saygı kaplamaktaydı. Bu uçsuz bucaksız park içinde görünmeyen şatoyu düşlerinde canlandırıyorlardı. Çok geçmeden yürümeye alışkın olmadıklarından yoruldular. Duvar bir türlü bitmek bilmiyor, daha ıssız yolun her dönemecinde hep o aynı taşlardan oluşan çizgi uzayıp gidiyordu. İçlerinden birkaçı yolun sonuna ulaşmaktan umudu kesmiş geri dönmekten söz ediyordu. Ama yürüyüş onları yordukça daha saygılı bir hal alıyorlardı. Bu malikanenin sakin, krallara layık görkemi her adımda onları daha fazla etkilemekteydi. Caroline Hecate dişlerinin arasından ''Sonunda saçma olaya başladı bu iş.'' dedi. Nana omuzlarını silkerek onu susturdu. Bir süreden beri konuşmuyordu. Yüzü biraz sararmış, ciddileşmişti. Birden son dönemeçte işte, köyün alanına çıkarlarken duvar sona erdi. Bir onur avlusunun ortasında şato ortaya çıkıverdi. Tümü birden durdu. Geniş peronların gururlu yüksekliği, cephedeki 20 pencere, birbiri ardına uzanan, kıyıları taşla çevrili tuğladan 3 kanadı, onları pek hayrete düşürmüştü. Bu tarihi şatoda 4. Henry kalmıştı. Cenova kadifesiyle kaplı büyük karyolasıyla kaldığı oda hala korunmaktaydı. Soluğu tıkanan Nana bir çocuk gibi hafifçe içini çekti. Kendi kendine çok alçak sesle ''Vay canına'' diye mırıldandı. Ama bu sırada heyecan verici bir olay oldu. Gaga birden ileride kilisenin önünde duran kadının Irma'nın ta kendisi olduğunu söyledi. Onu tanımıştı. Çok yaşlıydı ama dimdikti. Gözleri de hiç değişmemişti. Halk akşam ayininden çıkıyordu. Hanımefendi bir an kilisenin kapısı önünde durdu. Sırtından kuru yaprak renginde ipekli bir giysi vardı. Yüzündeki büyük devrimin acılarından kurtulmuş yaşlı bir markizin saygıdeğer anlamıyla çok sade ve iri görünüyordu. Sağ elinde tuttuğu kalın bir dua kitabı güneşte parlıyordu. Sonra ardında 15 adım geriden gelen üniformalı bir uşak olduğu halde alanı baştan başa geçti. Kilise boşalıyor, tüm Şaman halkı yerlere kadar eğilerek onu selamlıyordu. Yaşlı bir adam elini öptü. Bir kadın önünde diz çökmek istedi. Kadın yaşlı, saygıdeğer ve güçlü bir kraliçe gibi şatonun önündeki merdivenlerden çıkıp gözden gitti. Mignon ders vermek istermiş gibi oğullarına bakarak inançlı bir tavırla ''İşte insan düzen içinde yaşarsa bu duruma gelir.'' dedi. Bunun üzerine herkes kendi düşüncesini belirtti. Labordet onun inanılmaz biçimde kendini korunmuş bulmaktaydı. Maria Blount bir küfür savurunca Lucy yaşlılara saygı göstermek gerektiğini söyleyerek kızdı. Kısacası herkes onun eşi benzeri olmadığında birleşti. Yeniden arabalara bindiler. Nana Shannon'dan Mignot'a kadar sessiz durdu. Yalnız 2 kez arkasına dönerek şatoya baktı. Kendini tekerleklerin gürültüsüne kaptırmıştı. Yanındaki Steiner'in farkında bile değildi. Önünde oturan George'u da görmüyordu. Alacakaranlığın içinde gözlerinin önünde bir imge beliriyor, hanımefendi o güçlü, yaşlı ve saygıdeğer kraliçe tavrıyla durmadan geçip gidiyordu. Akşam George yemek için fondöte geldi. Gittikçe dalgınlaşan, garipleşen Nana, annesinden özür dilemesi için onu eve göndermişti. Aile kavramına birden saygı beslemeye başladığından bunu kesinlikle yapması gerektiğini söylüyordu. Hatta o gece gelip yatmayacağına yemin bile ettirmişti. Zaten çok yorgundu. George da ancak annesinin sözünü dinleyerek görevini yapmış olacaktı. Bu ahlak dersine çok sinirlenen delikanlı, annesinin karşısına başı eğik, yüreği kabarmış olarak çıktı. Neyse ki ağabey Philip eve gelmişti. Uzun boylu ve çok neşeli bir askerdi Philip. Ağabeyinin gelişi yüzünden Philip'in pek korktuğu sahne uzun sürmedi. Bayan Hogan gözleri dolu dolu George'a bakmakla yetindi. Öte yandan bu olayı öğrenen Philip, bir daha o kadının yanına giderse onun kulağından tutup getirmekle tehdit etti. Ferahlayan George, sinsi sinsi ertesi gün saat 2'ye doğru kaçıp Nana ile buluşma işini ayarlamayı hesaplıyordu. Akşam yemeğinde Fondates'teki konuklar sıkıntılı göründü. Van der Ves gideceğini bildirmişti. Lucy'yi Paris'e götürmek istiyordu. Bu kızla belki 10 yıldır görüşmesine karşın ona hiçbir arzu beslemiyordu. Onu böyle kaçırmak tuhaf gelmekteydi. Markede Şart başını tabağının üzerine eğmiş, Gaga'nın kızını düşünüyordu. Lily'yi bir zamanlar dizlerinin üstünde zıplattığını anımsamıştı. Çocuklarına çabuk büyüyordu. Kızcağız da pek şişmanlamıştı. Kont Nufa ise sessiz, dalgın durdu. Yüzü kırmızıydı. George'u uzun uzun süzmüştü. Sofradan kalkınca biraz ateşi olduğunu söyleyip yukarı odasına çıktı. Onun arkasından Veno sıvışıvermişti. Yukarıda bir kavga oldu. Kendini yatağına atan Kont, sinirli hışkırıklarını başını yastığına gömerek boğmaya çalışıyor. Veno ise tatlı bir sesle ona kardeşim diyor, Tanrı'dan sabır dilemesini öğütlüyordu. Ama Kont onu dinlemiyor, hırıldıyordu. Birden yataktan sıçrayarak, ''Oraya gidiyorum, dayanamam artık.'' diye kekeledi. Onlar dışarı çıkarken iki gölge bahçe yollarından birinde karanlıklara gömülmekteydi. Her akşam Fauchel ile Kontes Sabin, Estelle çayı hazırlarken yardım etmesi için Dorgene'yi eve bırakıyorlardı. Kont ana yolda öyle hızlı yürüyordu ki Veno ona yetişmek için koşmak zorunda kalmaktaydı. Soluk soluğa kalan zavallı Kont'a durmadan tensel isteklere karşı koyması için bazı öğütler veriyordu. Kont gecenin karanlığında çileden çıkmış bir halde ağzını açmıyordu. Mignot'un önüne geldiklerinde yalnızca artık dayanamıyorum, başımdan gidin dedi. Bay Veno, öyleyse Tanrı'nın isteği olsun diye mırıldandı. Tanrı zaferini sağlamak için her çareye başvurur. Sizin günahınız da onun silahlarından biri olacaktır. Mignot'ta yemek sırasında kavga edildi. Nana, Bordenal'ın bir mektubunu bulmuştu. Tiyatro müdürü ona alay edercesine biraz dinlenmesini öğütlüyordu. Küçük violenini her akşam halk iki kez sahneye çağırıyordu. Mignon ertesi gün onlarla birlikte gelmesi için üsteleyince Nana öfkelenerek kimseden öğüt almayacağını belirtti. Zaten yemekte de gülünç denecek kadar ukala, ciddi tavırlar takılmıştı. Bayan Lera ağzından açık saçık bir söz kaçırınca Nana aman ne bağırdı. Onun yanında hiç kimsenin hatta halasının bile böyle pis sözler söylemesine izin veremezdi. Sonra iyi duygularını açığa vurarak herkesin kafasını ütüledi. Aptalca bir namusluluk krizine tutulmuş gibiydi. Oğlu Louis'ye dinsel eğitim yaptırmayı düşünüyor, kendisi için de namuslu bir yaşam biçimi tasarlıyordu.